Herkese sevgi ve selam dolu yeni bir Painted Area bölümünden daha merhabalar arkadaşlar. Bugün bomba gibi bir bölümle daha karşınızdayız. Çünkü çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İçimizde büyük bir sevinç var. Öncelikle bugün de tekrardan yanımda Cem abi var. Cem abi hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar abi. Ya abi direkt programa şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Bir kere daha Avrupa'nın en iyi basketbol ligi olduğumuzu kanıtladık. Euroleague'de Anadolu Efes'imiz, Fenerbahçe'miz gibi bir kere daha şampiyon olarak bizi gururlandırdı. Maçı beraber izledik abi. Maç hakkındaki düşüncelerin, duyguların nelerdir?
Ya öncelikle ben de söylediklerine ek olarak şunu söyleyeyim. Mutluyuz, gururluyuz. Ama daha önemlisi bence özellikle basketbolda bayağı umutluyuz. Ya. Yani takımlarımız çok güzel bu anlamda yönetiliyor. Basketbol kısmına bakarsak, hani sporu konuştuğumuzda, futbolda bazen üzücü şeyler görüyoruz ama en azından bu kısmında gururlu olmanın yanında umutlu olmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu beni ekstra bir mutlu ediyor. Yine dediğin gibi Avrupa'nın en büyüğü oldu bir takımımız ve çok mutluyuz ya. Yani. Ne diyebilirim ki? Zaten dediğin gibi beraber izledik. Hop oturup hop kalkarak, duaları ederek, heyecanlanarak çok keyifliydi ama. Yani bize bir gururunu da yaşattıkları için tekrardan hepsine çok çok kucak dolusu sevgiler ve teşekkürler gönderelim yani.
Yani abi biliyorsun maçın içerisinde hop oturup hop kalktı senin dediğin gibi. Yani bir ara 25-15 maçın daha ilk çeyreğinde 25-15 geriye düştük ve hepimiz yani momentum, enerji, saha içi uyum her şey Barcelona'dan yanaydı.
Aynen. Yani
bir ara ben dedim ki
bir
maç
ürktük değil mi orada? Bir ürktük orada yani ama mükemmel döndük ya.
Abi özellikle yani maçın ilk başında Sertaç Şanlı'yı da başlayıp ondan sonra pot altında Muayerman'ın bence çok büyük katkıları vardı maçta rebound konusunda. Üçüncü çeyrekte Mids için yaptıkları yani bizi bir anda hani her şey için zaten Euroleague playoffları boyunca Mitsic'e hep üçüncü çeyrek dediler. Hani hep üçüncü çeyrekte Mitsic ortaya çıktı. Ve bir kere daha üçüncü çeyrekte çıkıp farkını yarattı. El üstü üçlükleri attı gitti potaya 2+1'lerini aldı. Biliyorsun ya maçı izlerken hop oturup hop kalktığımız pozisyonlardan birkaçıydı onlar. Shane Larkin'in şeyi bir de çifte MVP aldı ilk defa finallerde.
Çok güzel. Evet. İkisine bile ama ikisi de hak etti ya değil mi?
Senin için yani o maçta MVP kimdi veyahut da Anadolu Efes'in tüm Euroleague sezonu boyunca MVP kimdi? Anadolu Efes'in tüm sezonu değerlendirmeni istesem abi yani nasıl yaparsın?
Şöyle söyleyeyim kısaca hemen ufak ufak dokunmalarla söyleyeyim. Bir kere az kaldı maçı kaybediyoruz cümlelerini kullandık ya. Orada herhalde ikimiz de ortak fikirdeydik. Yani çok fazla hücum reboundu verdik. Yani eğer olur da kaybetseydik muhtemelen o hücum reboundlarından olacaktı her şeyden önce. Orada biraz böyle hop oturup hop kalktık yani. Çünkü çok fazla verdiğimizi düşünüyorum. Senin de öyle düşündüğünü düşünüyorum. Şimdi bu maça gelirsek benim oyunculardan ziyade takım geneline her zaman daha önem verdiğimi biliyorsun zaten. Yani, düşünsel olarak öyle bir insanım. O yüzden bölüm bölüm Larkin'in öne çıkması, işte Mitsic'in öne çıkması bunlar beni daha mutlu eden şeyler. Hani bir oyuncuya tamamen yüklenmek yerine hepsinin bölüm bölüm işlerini doğru yapması çok kıymetli diye düşünüyorum. Ya da maçın başında Sertaç'ın yaptıkları gibi. Bir kere onu söyleyeyim. O yüzden hani maçın MVP'si diye bir şey yok. Maçın MVP'si bence tamamen Anadolu Efes'tir. Öyle söyleyeyim yani. Ben öyle bakıyorum. Keyfini çıkarıyorum diyeyim. Sezon olarak bakarsak yani Larkin bu sene biraz daha geri planda kaldı ama Mitsic çok o sorumluluğu aldı ve takımı götürdü. Eğer sezon MVP'si kimdir dersen bu anlamda kesinlikle ben de Mitsic derim yani.
Abi Mitsic konusunda ben şöyle bir ekleme de bulunmak istiyorum. Mitsic işte seneye NBA'ye gidiyor falan öyle bir algı var. Mitsic arkadaşlar seneye NBA'ye gitmiyor. Yani gitmiyor dediğim Smith için evet Oklahoma City ile anlaştı ama şöyle bir anlaşma var. Biliyorsun Avrupa'daki oyuncuların NBA hakları oluyor. Ve
evet.
Mitz için NBA haklarını Oklahoma City aldı. Oklahoma City istese bu sezon da alabilirdi. Yani bu sezonun ortasında da getirebilirdi. Veyahut da işte isterse 10 sezon sonra da kadrosuna katabilir. Hani tamamen Mitz için hakları şu anda Oklahoma City NBA hakları. O yüzden Mitz hiç ben NBA'ye gidiyorum demediği müddetçe Anadolu Efes'te kalacaktır. Bence de yani Euroleague'in normal sezonunda Final Four'larının da Finalin MVP'si ikisine bence ortaklaşa verilmesi çok doğru bir karardı. Ama Final Four MVP'si kesinlikle Mitsic'ti. Çünkü Mitsic çok büyük bir katkı verdi bu sezon.
Evet.
Ama İhsan Bölken maçın bitiminde şöyle bir şey söyledi abi. Ben yani o konuda İhsan Bölken'in bu yorumuna katılıyorum. Larkin'siz olmazdı, Larkin'li oldu. Mitsic'siz olmazdı, MVP'li oldu. Yani MVP dedi Mitsic orada. İşte Dunstan, Sertaç, Sertaç'sız olmaz. Zaten Sertaç gözyaşlarına hakim olamadı orada. Ya gerçekten bu kadrodan kimi çıkarırsan çıkar. Yani hep bir eksikliğini hissederdik. Bu kadro tam oturdu ve şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Barcelona da çok güzel bir basketbol oynadı.
Bu arada Higgins. Evet. Hani onda hakkını yemeyelim yani. Özellikle Higgins falan. Evet. Kyle Kuric falan. Bayağı bizi yordu yani. Ürküttü değil mi? Bir ara üçlüklerle. Bayağı bir ürküttüler ama onlara da hakkını vermek lazım. İyi oynadılar gerçekten.
Kesinlikle abi. Ve Euroleague'de de hak ettiğimiz son 2006'dan beri finalist çıkarıyoruz abi biz Euroleague'de.
Maşallahımız var. Aynen öyle. Maşallahımız var. Çıkarıyoruz. Yani bu gerçekten devam etsin. Gerçekten böyle o kadar mutlu ediyor ki dediğim gibi hani bizim de ülke olarak biliyorsun yani böyle mutlu olmaya ihtiyacımız var. Gerçekten bizi böyle zor zamanlarda yüzümüzü güldürüyorlar. Çok da daha güzel hissetmemize neden oluyorlar. Devam eder umarım böyle.
Kesinlikle abi. Ama ben Euroleague'le alakalı şöyle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bence Euroleague'de sezonun MVP'si, oyuncu MVP'si olarak bakmıyorum. MVP ödülünü ben gözüm kapalı Ergin Ataman'a veriyorum.
Koça verirsin diyorsun yani. Koça verirsin diyorsun.
Kesinlikle. Aydın Örs'ün yetiştirdiği yeni öğrencilerden biri. Zaten maç biter etmez eline telefonu aldı gördün
evet.
Sen abi.
Evet,
büyük ihtimalle evet. Aydın Örs'e mesaj. Aydın Örs'e bir mesaj atmış olabilir.
Zaten daha sonraki röportajlarında söyledi. Hemen dedi hocama aradım dedi. Onlar muhtemelen direkt onu aradı. Ama o çok güzel de gurur değil. Ya. Hani ben Aydın Örs'ün de yönettiği takımları görmüş biri olarak söylüyorum. Ergin Ataman'ın hani bir öğrencinin yanında yetiştiği hocasına onur etmesi çok kıymetli şeyler gerçekten.
Kesinlikle abi. Ergin Ataman'a da hakkını verelim. Yani gerçekten gösterdiği gelişim. Avrupa'da Avrupa basketbol olarak kazanabilecek tüm kupaları kazandı.
Hepsini aldı. Euro Cup'la hepsini aldı.
Bir de bunların üçünü de ayrı takımlarda aldı abi. Beşiktaş'ta Euro Challenge aldı. Galatasaray'da Euro Cup'ı aldı. Anadolu Efes'te de Euro Ligi aldı. Gerçekten kendisini tebrik edelim. Bizim değerimiz, gururumuz benim şahsi olarak en beğendiğim iki Türk koçundan biri.
Diğerini de beraber konuşmadık. Sarıcan. Eyvallah.
Evet abi.
Hiç üzerine konuşmadık herhalde. Sorayım dedim.
Evet abi. Yani Ergin Ataman'ın da hakkını verelim. Euroleague konusunda da yani kesinlikle hak edilmiş bir şampiyonluk diyelim bence.
Aynen. Ki kendi de açıklama yaparken dedi ya yani görüşeceğim dedi. Aslında bizim dedi iki şampiyonluğumuz var. Geçen senenin yarım kalmasına da böyle bir atıfta bulundu yani. Ki geçen sene Larkin falan gerçekten alev almış gibi ilerliyorlardı yani hatırlıyorsundu.
Evet,
ama hani biz dedi en azından bir buçuk kupayı hak ediyoruz dedi. Aslında çok da haksız değil yani.
Geçen sene mutlak favori olarak gözüküyordu abi Anadolu Efes. Pandemi nedeniyle sezon iptal edildi ama mutlak favori Anadolu Efes gözüküyordu.
Yani birçok otorite de basketbol izleyicisi de muhtemelen zaten onun hakkını veriyor. Yani Efes geçen sene kesinlikle hani %90 alırdı şeyi var, imajı vardı yani. O öyle bir form tutturmuşlardı çünkü. Sağlık olsun. Abi. Bu sene tamamladılar işi. Güzel oldu.
Kısmet bu seneymiş.
Aynen.
Finalden çıkıp bizim aslında takip etmediğimiz bir maç ama Euroleague hakkında biliyorsun bir üçüncülük maçı da oldu. Emporio Armani Milano'yu da tebrik edelim. Yani CSK gibi güçlü bir rakibi yenip.
Bu arada evet yani CSK gibi bir köklü bir kulübü yenmek kolay değil. Yani gerçekten o da ayrı bir zorluk seviyesi. Tebrik etmek lazım.
Şeyin de üçüncülük maçının da MVP'si yakından tanıdığımız Vladimir Mitsov oldu.
Evet.
Galatasaray'da çok yakından tanıdığımız ve benim canlı gözlerle izlediğim, canlı izlediğim oyunculardan biri. Vladimir Mitsov. Kendisini de tebrik edelim. Deyip hemen asıl gündemimiz olan, bizi asıl meşgul edecek olan NBA'ye dönelim.
Ya gecelerimizi perişan ediyor değil mi? Yani ne uyku düzenimiz kaldı. En son dün sabah 8'e kadar Allah seçim izleyince artık gece gündüz birbirine girdi ya maç izleyeceğiz diye. Bu Amerika ile uzak olmamız biraz sıkıntı ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Gülü seven dikenine katlanır derler.
Dün 8'e yattık galiba.
Maç 8'de bitti. Yani uzamasın diye dua ediyorduk en son. Yarım yıllık hatırladığım onlar.
Yani senin için gayet olumlu bir bölüm. Benim için ise gayet olumsuz bir bölüm daha geldi abi.
Hadi
bakalım. Dallas seriyi 3-2 yaptı. Sabahki maçtan madem bahsettik konuşalım.
Tamam.
Abi Luka Doncic ne yaptı ya?
Ya işte lakabının hakkını veriyor. Bu çocuk daha ufacık yani. Hani gerçekten ufacık. Aslında değil. Yani kendi yaptıkları için de ufak değil. Ama bize hala ufak geliyor yaş olarak baktığımızda. Ben her zaman söylüyorum. Geçmiş programlarda da bahsettim. Gerçekten hani 30 yaşına gelmiş bir artık olgunlukla oynuyor. Yani sadece oyun stili değil, yaptıkları değil. Beyninin de o şekilde kullanabilmesi çok kıymetli diye düşünüyorum. Yetenekleri zaten belli. Ama bazen hani yeteneğin olur, atıyorum atletik bir yeteneğin vardır ama mental seviyen düşüktür. Yani Doncic'te o yok. Son topta mesela işte Terence Mann, hatta Kaan Kural da eleştirdi hatırlıyorsan sunumda. Dedi ki o çocuğa top atılmaz çünkü heyecanlanabilir, gerilebilir. Paul George burada hata yaptı dedi. Son topu hatırlayanlar, son pozisyonu Clippers'ın hatırlıyordur. İşte mental olarak hazır olmakla olmamak arasındaki fark bence çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Terence Mann bunda heyecanlanabilir. Aslında Doncic'in de yaş olarak heyecanlanması lazım ama hani büyük oynuyor deriz ya biz. Gerçekten büyük oynuyor. Çok büyük oynuyor yani. Ki sakatlık kısmını biliyorsun, boynunda bir sakatlık var sol koluna doğru inen. Yani bu da ayrı bir sıkıntı ama gerçekten savaşmak için elinden geleni yapıyor yani. Büyük saygı kazanıyor bu arada. Sadece Dallaslılarla değil yani. Hani ben bir Dallaslı olarak tabii ki gurur duyuyorum ama Dallaslı olmayan birçok insan da yani spor kamuoyunda kesinlikle saygıyı veriyordur yani.
Kesinlikle abi. Yani maç içinden şöyle bir sekans söyleyeceğim. Hatırlarsınız sen de zaten. Doncic maça ilk böyle 2-3 dakika bir kötü başladı. Hani sayı falan o anlamda biraz kendinde değildi. Ondan sonra abi ne yaptı etti. Yani beni hatırlarsın burada ayağa kalkıp küfür ettiğim anlar vardı Doncic. Hadi evet. Oradan falan işte onun küfürlü versiyonu.
5'te 5 üçlük. Evet.
Ve bu 5'te 5 üçlüğü de şöyle söyleyeyim. Hepsi iki kişinin elinin üstünden. Hani normal bir şekilde atmadı.
Ya ben onu şey diye tarif ediyorum. Herkesin farkını tanımıyor. Garip grup derler ya böyle alakası yok. Yani böyle giderken yana doğru şut atıyor gibi bir stili var. Değişik yani. Nasıl bunu yapabiliyorsun? Gerçekten ayrı bir yetenek ya o da. Sanki girmeyecek gibi gidiyor. Çok... Ağır çekim gibi gidiyor. Bir bakıyorsun şut diye giriyor ama yani.
Abi hani hatırlarsın bu en sonunda bu orta sahadan falan logonun oradan falan bir üçlük denedi. Dedim ki artık bu da girmesin. Yani artık bu da girmesin dedim hani. Da girmedi zaten. O da girecek gibi oldu. Topu
ama giriyor gibi yani.
Çıktı. Hani artık dedim yuh artık bu da girmesin dedim. Ya gerçekten Luka Doncic'i Luka Doncic'le beraber parantez içerisinde bu maçın X faktörü Dwight Powell'ı ve takım arkadaşlarını tebrik edelim. Ya evet, çok iyi bir oyun ortaya koydular.
Dwight Powell dedim. Ben de yorumu bileyim. Sevgili dinleyiciler benim Dwight Powell'a karşı tutumumu bilsinler. Ben Dwight Powell'ı takımda istemeyen bir Dallas fanıydı. Yani aldığı maaş 10 milyon üzeri yıllardır alıyor. Alacak da daha 2023'e kadar herhalde sözleşmesi. Daha da alacak. Yani hiçbir zaman doğrudur böyle tam istikrarlı katkı yaptığını görmedim. O yüzden de hiç sevmiyorum. Genelde küfür etmeyi tercih ediyorum. Tamamen bir basketbol izleyicisi yorumu söyleyeyim burada. Söverek izliyorum. Ama bugün beni şaşırtırca şaşırttı. Yani izlerken tepkilerimi sen zaten canlı canlı dinledin Kubi. Yani gerçekten şaşıra şaşıra izledim adamı abi yani. Ekstradan X faktörü diyebiliriz ama bir X faktör daha var orada bence. Onu unutmamak lazım. Rick Carlisle hocamın geçen maç, bir önceki maç, dördüncü maçta denediği ufak bölümlerde, sekanslarda Marjanovic taktiği burada da tuttu diye düşünüyorum. Yani Clippers'ın özellikle içeriye doğru kat etmelerini bayağı zorlaştırdı. Dışarıda tuttu. Evet üçlükleri iyi sokan, iyi top dolaştıran, pas trafiğini iyi yapan bir ekip Clippers ama şutlar girmemeye başlayınca iş bitti aslında birazcık. Yani durdurmuş oldular. Biraz gevezelik edeceğim. Bir X faktör daha söyleyeyim mi sana? Dallas için ama. Her ne kadar sonra toparlansa da abi Kavi ne yaptı öyle bir ara? Maçı bıraktı evde uyuyor falan zannetti kendini. Yani üst üste 3 top kaybı, çok hatalı kararlar. Bence Dallas için X faktör yani. Bizim Dallaslıların uyanmasını sağladı orada biraz.
Evet abi, yani Kavai ikinci yarıya gelmemiş gibi bir şeydi. Hani ilk yarıda beynini çıkarmış, şeye koymuş, soyunma odasına koymuş, ondan sonra geri dönmüş gibi bir hali vardı ikinci
evet,
yarıda.
Evet yani, değil mi?
Kesinlikle abi, yani Marjanovic konusunda şöyle bir şeyin altını çizmek istiyorum abi. Ya tamamen kendimi bir Reggie Jackson, ki Reggie Jackson da çok harika oynadı bir maç. Onu da altını çizelim.
Clippers adına. Benim bol bol aldı değil mi? Ben delirdim ya. Yani. Yani Reggie Jackson'dan 4-5 tane üçlük yedik abi. 20 sayı attı adam yani. Bir şey diyemiyorum.
Marjanovic hakkında şöyle bir şey. Ben Reggie Jackson olsam. Abi içeri giriyorum. Ya sağımda Porzingis 2-20. Solumda Marjanovic 2-20. Bir de Marjanovic kalıplı bir adam. Hani size'de, o adam topuya gitmekten korkar.
Aynen. İşte zaten giremediler. Girdiklerinde de boş boş turnikeleri kaçırdıklarını hepimiz gördük yani. George'da kaçırdı, Kavi'de kaçırdı. Çünkü Marjanovic'in elini kaldırması bile yetiyor. Yani o tehdit gerçekten çok yüksek. Yüksek bir
kesinlikle yani. Abi.
Kesinlikle. Ya Marjanovic'in tabii eksiklikleri de var. Hareketli pozisyonlarda ağır kalabiliyor. Hani bu tür zaafları da var ama Zitkalla hocam işte dediğim gibi orada tecrübesini konuşturdu. Gayet doğru şekilde kullandı. Muhtemelen önümüzdeki maçta bu taktiği kullanacaktır. En önemlisi bence Marjanovic'in erken faal problemine girmemesi. Kesinlikle. Bakalım göreceğiz orada yani.
Bu seride belirleyici olacaktır deyip hemen konuyu Dallas'tan alıyorum. Benim için kötü olan bir konuya getiriyorum. Phoenix seriyi 3-2 yaptı ve ben uzun zamandır Lakers'ın bu kadar ezildiğini bir maçta görmedim. İzlerken hani dedim ilk periyot bitti, ben dedim ki en az 20 sayı fark yeriz dedim. 115-85 bitmiş olması lazım, şimdi tam hatırlamıyorum.
30 sayı.
Ben Lakers'ın uzun zamandır bu kadar ezildiğini, bu kadar oyun olarak çöktüğünü, herhangi bir çaresini bulamadığını gerçekten görmedim. Ya Schroeder denilen bir adam çıktı, 14'te 0 attı ve inatla da şut kullanmaya devam etti.
Ben
bu konu ben hakkındaki yorum nedir abi? Lakers seriyi çevirebilir mi?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Biliyorsun hani ben NBA oyunları da üzerine yayın yapıyorum ya. Schroeder'ı takımda evet, genelde kullanıyorum bazen. Hani kısa süreli sözleşmelerde falan. İşime yarar diye. Ona benim lakabım şey hep yani. Deli Schroeder. Ne yaptığı hiç belli olmuyor çünkü. Gerçekten öyle bir profil. Yani bazen size maçı kazandıracak X faktör olabiliyor. Ama bazen de gerçekten çekilmez bir dert oluyor. Hani şey derler ya, evlat olsa sevilmez derler ya. Gerçekten insanı çok yorabiliyor. Ben her şeyden önce Lakers'ta arkadaşlar adına da üzüldüm ama LeBron adına çok üzüldüm. Çünkü o karakterde bir insanın bu tarz mağlubiyetleri, hele ki maçtan önce gerçek şeyimi gösteriyorum diye mesajlar atmasına rağmen, hani o mesajı vermesine rağmen bu kadar ezilmesi takımın, LeBron gibi bir karakter için çok ağır bir şey. Gerçekten uykuları kaçmıştır diye düşünüyorum, onu söyleyeyim. Çünkü savaşmayı...
Yani LeBron zaten bir süre sonra maçı bıraktı abi.
Tabii 6 dakika kala falan gitti, içeri gitti zaten. Yani şimdi dediğim gibi Schroeder dönüp üzülebilir. Yani ya Marc üzülebilir, o ayrı. Bunların üzülmesi ayrı ama LeBron'un hayal kırıklığı yaşaması çok ayrı. Çünkü elinden geleni yapan bir profil. Yıllardır bunu görüyoruz. Bu yüzden LeBron zaten. Bu yüzden bu kadar üstte. Ya da kral deniyor işte. Ama işte yenildiği zaman da tabii ki bunun altından kalkacak gücü vardır. Olması gerekiyor zaten o direnç. Yani Davis'in durumu çok sıkıntı abi. İşte ta yıllar önce Davis'i alırken, yapılanırken benim kafamdaki hep soru. Bir oyuncu üzerine, daha doğrusu bir ya da iki oyuncu üzerine bu kadar salary'i yükleyip, yani maaş yükünü yükleyip, kenarda kalitesiz oyuncular da olur diyen Lakers'ta arkadaşlarım vardı. Şimdi düşünüyorum, oluyor muymuş? Yani KCP ile ya da ne bileyim diğer gençlerle oluyor muymuş? Bence olur işte. O yüzden hani bir tık da olsa oraya da kaliteye önem vermek gerekiyor abi. Doğru yapılanma açısından. Bak adam bir sakatlandı. Evet, Davis size maç kazandırır. Kazandırdı da. Yani onu veriyor. Ama sakatlandığı zaman, ki bu çok normal bir şey abi. Sporun içinde olan şeyler. Sakatlandığı zaman da senin o diğer oyuncuların, işte LeBron gibi bir starın yanında ona destek olabiliyor. Schroeder 14'te 0 attı diyorsun. Daha zaten hani çok açıklanacak bir şey yok ki. Bence.
Yani.
Yani şunu söyleyeyim. Zor bence şu anda. Hani seriyi de sordum. Hatırlıyorsan ben konuştum. Lakers adı var zaten. Yeter. Adı yeter. NBA'nin en büyük franchise. Bana geldi. Hatta seninle de konuştuğumuzu söylüyorum. En büyük franchise abi. PR açısından hiç sıkıntısı yok. Ama Yani Phoenix çok sağlam geliyor. Phoenix geçerse, Phoenix şampiyon olursa da şaşırmam demiştim ben. Benim adayım Denver'dı biliyorsun. Canan böyle sakatlanmadan önce. Ama arkasından söylediğim takım da Phoenix ya da Utah'tı. Batı'dan en azından. O yüzden bana çok şaşırtıcı geldi. Ve büyük saygı uyanılacak şekilde de oyunlarına devam ediyorlar. Gerçekten Phoenix'i de tebrik etmek lazım.
Kesinlikle abi. Bir de şöyle bir durum var. Ben biliyorsun senle basketbol konuşurken şöyle bir şey demiştim. Ya ben McLemore bu takımın en iyi şutörü demiştim. Ya evet. Bir takımın en iyi şutörü, Lakers gibi bir takımın en iyi şutörü Ben McLemore olmamalı. Ya gerçekten. Tabii. Ya Ben McLemore tamam stop up shooter konusunda ligin bence yani ilk onuna girer. Ama yani Ben McLemore'da da Lakers'ta kısıtlı bir süre alıyor. Tabii. Yani sen sezon başında Wesley Matthews'u getirmişsin şut atsın diye. Mark Gasol'u getirmişsin şut atabilen bir 3-5 numara diye. Ve o da o Mark Gasol tutmadı. Yani Andre Drummond'u getirmişsin en azından potayı savunayım diye. Yani hiçbirini yapamadığın zaman ve Anthony Davis gibi bir adamın yokluğuyla beraber birleşince Phoenix Suns gerçekten bu sezon yani biliyorsun sezon başında Chris Paul denen 36 yaşındaki adama senede 40 milyon dolar verdiler. Ne yapacak ki dediler. Adam düşüyor. Yani ben ilk maçta böyle biliyorsun hafif bir sakatlığı olmuştu. İnşallah sakatlanmaz seriyi falan etkiler dedim. Yani Chris Paul sakatlansaydı eğer Lakers bu seriyi çok rahat geçerdi. Chris evet. Paul gerçekten sahada liderliğini koyuyor ortaya. Beynini koyuyor ortaya ve Devin Booker'ın bu kadar artmasında, Aiton'un bu kadar artmasında, Crowder, bugün Crowder ya geçtiğimiz maçta yani en iyi şutlarını kullandı Lakers'a karşı.
Ya şimdi hani, pardon böldüm ben senin lafını. Devam et sen tamamla ondan sonra söyleyeyim.
Ya bence finale bağlayacak olursam Lakers hakkında Phoenix Suns bu seriyi 4-2 geçer. Bu serinin kurtulmasının tek şeyi bu akşam Anthony Davis'in oynaması.
O da hala belli değil değil mi?
Evet abi maç saatinde belli olacak. Ama maç saatinde belli olsa bile sakat dönecek. Hani
verim
ne kadar düşürmüş. Sağlıklı ne kadar sağlıksız evet. Deyip sana devrediyorum ya, abi bir şey
söyleyeyim. Eyvallah sen şeyi söyleyeceksin hani işte lider olmak sadece skor üretmektir. Sahada durmak mıdır? Varlığının yetmesidir. Chris Paul ilk maçta hani omuzundan sakatlık geçirdiğinde hatırlıyorsan bir cümle söyledim. Önemli olan oynamasa bile o kulübeye gelip arkadaşlarına hani ben buradayım mesajını vermesi bile yeterliydi. Mentor dediğimiz şey, tecrübe dediğimiz şey böyle zaten diğer oyunculara aktarılır. Dediğim gibi Devin Booker'ın gelişimi durup dururken olmuyor. Zaten skorer bir oyuncu ama oyununu geliştirmesi, oyunu görmesi, sahaya bakış açısı işte bunlar Chris Paul'un bir lafıyla oluyor bazen. Bir gösterdiği detaydı. Tecrübe böyle bir şeydir. Bir de kendi de zaten aktif şekilde destek verebilince yağ gibi akıyor derler ya. Yağ gibi akıyor abi yani. O yüzden tecrübenin kıymeti burada ortaya çıkıyor. Chris Paul'de dediğim gibi umarım sakatlanmaz. Aklına Golden State Houston serisi de geliyor. Orada da Houston alacaktı. Yani hep diyorum İbre birden sakatlıkla Golden State'e döndü. Zaten Golden State'de geçmişti o zaman. Yani çok garip değil. Chris Paul'un de vallahi bir yüzük kazanmasını da istiyorum. Yalan yok. Hani ben de Dallas'lıyım ama Chris Paul'e de büyük saygı duymamak elde değil.
Kesinlikle abi. Ve ben bu seride Phoenix'in 4-2 yani bu akşamki maçı kazanıp 4-2 tur geçeceğini düşünüyorum deyip sen de zaten Phoenix'in geçmesini evet. istediğini ve öyle düşündüğünü söylemiştin.
Öyle düşünüyorum abi, zaten. Aynen. Şu saatten sonra.
Abi bu iki maçın konusunu, bu heyecanlı iki maçın konusunu kapatıp seninle biliyorsun doğudaki eşleşmeler belli oldu.
Evet.
Onu konuşmak istiyorum. Yarı final eşleşmeleri belli oldu. Bir kere süpürülen takımlardan bahsetmek istiyorum.
Tabii ki.
Bak süpürülen takımlar dediğim zaten bir tane takım süpürüldü. Ve o da geçen sezonun doğu şampiyonu.
Yani şaka gibi değil mi?
Evet. Kahramanı, Bubble'ın kahramanı, Jimmy Butler'ın önderliğindeki Miami Heat, Milwaukee Bucks tarafından intikam alındı ve süpürüldü.
Evet.
Peki abi, evet. Miami Heat neyi yapamadı da süpürüldü?
Ya yani öncesinde bir örnekleme yapacağım. Futboldan örnek vereceğim, bizim ligden. Çok sevmedim. Şey diyeceğim ya, bir sene önce şampiyon olup Başakşehir ertesi sene küme düşme oynadı ya. Abi nasıl başarıyorlar yani hani yani düzgün giden bir sistemde ne oluyor da bizim bilmediğimiz dışarıdan? Hani takım içindeki dinamik yönetim kısmı vesaire bunları bilmeyiz tabii ki. Ama yani ne oluyor olabilir de bu kadar keskin bu takımlar birden böyle tepe taklak bulabiliyor. Çok ilginç değil mi yani? Geçen sene Butler çok inançlıydı da bu inancı herkese veriyordu da bu sene olmuyor. Ne oldu aralarında? Hani insan bunları sorgulamaya başlıyor. Gerçekten ilginç. Çünkü benim en çekişmeli ve 7. maça gideceğimi düşündüğüm serilerden açıkçası en büyük yanılgılarından biridir, onu söyleyeyim yani.
Kesinlikle abi, herkes öyle düşünüyordu zaten. Hani Miami Heat'in bu kadar erken pes edeceğini, bu kadar erken gideceğini kimse düşünemezdi.
Yani 7. maça gider diyordum ben, dediğim gibi. Doğu'da en merak ettiğim maçlardan, serilerden biriydi ama çok ilginç yani. Gerçekten çok ilginç. Ne olmadı acaba?
Abi ben hemen söyleyeyim.
Hadi sana soralım.
Geçen sezonki 3 isim. Bakın 3 evet. tane isim sayıyorum. Jimmy Butler 1. Tyler Hero 2. Bam Adebayo 3. Berbat bir playoff geçirdiler. Gerçekten hani Tyler Hero geçen sezon playofflarda 14.8 mi? 14.9 mu? Ne öyle bir sayı atıyordu. Bu playofflarda 7.7 sayı.
Yani sadece. Yani benim düşük.
Evet. Bam Adebayo. Sahada varlığıyla yokluğu birdi Bam Adebayo.
Hani Butler onlara göre bir tık biraz daha bir şeylere çabaladı ama onun da karar verme noktasında çok büyük hatalar yaptığını düşünüyorum ben ya. Özellikle ilk kaybettikleri maçları uzatmaya giderken yani birazcık fazla saçmaladığını düşünüyorum. Yani dediğim gibi mental bir sıkıntı daha çok olduğunu düşünüyorum ben takım için. Bir kopukluk var ya.
Ben o chemistry yani kimyanın tutmadığını düşünüyorum. Evet. Yani bu sezon o geçen sezonki harika kimya bu sezon neden olduysa tutmadı. Zaten evet. Miami başta sakatlıklarla falan uğraştı. Sezona giremedi. Spoelstra'yla bir ara çok uğraştılar. Yani Miami bu sezon bir kenara bırakıp bir dahaki sezona, bir sonraki sezona ya biz ne yaptık deyip sirkelenip girmeli.
Katılıyorum. Aynen öyle.
Ve Jimmy Butler'a artık şey demeli. Ya tamam iyi oyuncusun. Eyvallah. İyi hoş ama bir şut at. Yani bir üçlük atabil. Yani sen süperstarsın kardeşim diyebilmeli. Yani onu da diyebilmeli artık. Bunları yaptığım müddetçe Miami yine çok tehlikeli bir takım olacak ama yapmadığım müddetçe...
Petrolay, Riley gibi bir başkanları var abi bir kere yani başlarında tecrübe zaten. Evet. O yapılanmayı yine güzel bir şekilde yapıp Miami'yi böyle fotoğrafa sokacaktır diye düşünüyorum ben yani.
Kesinlikle abi, ben de öyle düşünüyorum deyip hemen konuyu bir sonraki elenen takıma ve elendikten sonra tamamen yönetim kadrosunu değiştiren takıma geçiyoruz.
Evet.
Boston Celtics'te artık Brad Stevens basketboldan sorumlu kişi oldu. Tamamen sorumlu. Artık koç değil. Orada basketbolun tamamından sorumlu.
Evet, çok değişik bir yapılanma var. Angie gitti biliyorsun işte. Yerine Brad Stevens oraya geçti. Artık basketbolun patronu orada Boston'da. Dün sohbet ederken de söyledim. Jason Kidd söylentileri falan da var. Koç olarak başına geçecek falan. Nasıl bir yapılanmaya gidecekler, işte trade politikaları, ilerleyen süreçte draft politikaları yani yönetim kısmı için nasıl ilerleyecek hiç bilmiyoruz ama yani ben Brad Stevens'ın başarılı olacağını düşünüyorum, öncelikle onu söyleyeyim yani başarılı bir adam zaten. Ama hemen değil de şöyle bir iki sene içinde nasıl neler yapabileceklerini daha iyi görürüz. Birden hani böyle sihirli bir değnekle dokunuş açıkçası beklemiyorum yani.
Kesinlikle ya, kimse yapamaz onu. Bir hatırlarsan bir önceki programımızda ben şey demiştim. Benim ligdeki en beğendiğim koçlardan biri Brad Stevens. Evet. Ama nedense Boston'da bir kimyasını tutturamadı. Bence Boston'da daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor demiştim. Ve bir hafta sonra Boston elendi ve basketbolun patronu Brad Stevens oldu. Hak ediyor bunu. Kesinlikle hak ediyor. Bence Brad Stevens Boston'da basketbol yola koyabilecek nadir insanlardan. O Marcus Smart'mış, onları işte Aaron Baines'miş, onları kovmalı bir an önce ya gidin işinize deyip basketbolu
düzeltmeli. Tabii yanlış bilmiyorsan zaten Fournier gibi isimlerin de birer yıllık kontratları vardı. Muhtemelen orada sağlam bir yapılanmaya gidecekler yani Tatum'un etrafına. Belki de ellerinden bazı parçaları, önemli gördükleri parçaları hani çıkarabilirler. Belki çok iddialı gelecek ama hani mesela Jaylen Brown'dan falan bile vazgeçebilirler diye düşünüyorum ben. Hani çok iddialı radikal kararlar alabilirler. Ama hani bana göre orada gitmeyecek tek adam Tatum'un etrafına bir şeyleri dizmeye çalışacaklar diye düşünüyorum yönetim olarak.
Kesinlikle. Yeni yapılanmada yeri sağlam olan tek isim Tatum ve Brad Stevens basketbolla evet. alakalı aslında.
Yani hadi onların arkasından da Brown diyelim ama dediğim gibi çok güvenmiyorum. Direkt gönderebilirler. Yani iyi bir yapılanma için gerekirse kurban edilecekse biri bu Jaylen Brown olur muhtemelen. İyi bir şeyler almak için.
Ben ben şöyle düşünüyorum. Brad Stevens bence artık basketbol şubesindeki hizmetlileri bile kovacaktır. Hani öyle kökten değişim bekliyorum ben.
Yani köklü bir değişim yapacak. Evet, radikal kararlar olacak bence de yani.
Kesinlikle. Bakalım, abi.
Zaten merakla bekleyeceğiz. Merakla bekleyeceğiz, izleyeceğiz süreçte.
Kesinlikle abi. Bir sonraki takımımız olan ve bu sezon bize normal sezonda harika işler izletip nedense playofflarda bir türlü dikişi tutturamayan New York Knicks.
Kanadı kırık New York'umuz. Bizim biliyorsun Fahri olarak New York'u seçtik kendimizi. Böyle bir heyecanla şey yaptık. Ellerinden geleni yaptılar. Yani o yüzden öncelikle tebrik etmek lazım. Atlanta tarafı da yani Trey Young her ne kadar bana itici gelse de her zaman söylerim. Hakkını vermek lazım. Gerçekten bir lider gibi takımını yönetti. Alacaklarını aldılar. Yollarında da ilerleyecekler. Bakalım nasıl bir şey bekliyor bizi. Nasıl bir serüven bekliyor. New York'un ama eğer klasik franchise hatalarını biliriz. Hani New York bir işin içindeyse genelde her şey batır. Yani 20 yıldır abi bunu görüyoruz. Kime sorsam bunu der, bilir. Yani orada iyi bir draft hakkı varsa genelde ondan yanlışlıkla da olsa artık bilerek mi bilmiyoruz. Bir şekilde vazgeçebilen, o hakkını kullanamayan New York. Hani dediğim gibi avantajlı takasları beceremeyen bir New York yönetimi. Biz bunlara alışık, böyle başarılara alışık değiliz. Ama Madison Square Garden'daki o atmosferi de görünce New York aslında ne kadar özlediğimizi de hissettim. Bunu da ısrarla vurgulamak istiyorum. Bence kesinlikle eğer birazcık toparlanırsa yönetim anlamında doğru hamleler gelirse bu New York önümüzdeki yıllarda çok güzel şeyler izletecek bize bence.
Kesinlikle abi. Ben New York hakkında hep şöyle diyorum. Ya New York yanlış zamanda doğru işler yapabilen bir takım. Yani
ve doğru zamanda da yanlış yapıyor zaten işte. Genelde öyle zaten.
Kesinlikle abi. Yani çok kısıtlı bir yetenekleri var. Hani ilk beşinde gerçekten çok kısıtlı bir yeteneği var. Bu sezon kimsenin
beklenmedi. İlk 5'te sözünü kestim, affedersin. İlk 5'te ne var? Baktığın zaman yani Reggie Block oynuyor abi. Yani Reggie Block normalde şey bir oyuncu. Yani küçümseme anlamında demiyorum. İyi bir şutördür. Yani kararlı olduğu zaman, ısındığı zaman ama hani genel olarak baktığımızda abi genelde rotasyonda oynayan bir oyuncudur. Hatta maçın sonlarında girerdi genelde. Yıllardır öyleydi yani. Ama şimdiki geldiği pozisyona bak yani. Takımını kurtarmaya çalışıyor. Bu adamlarla bir beşikleri
yani. Yani İlk başta zaten Reggie Block 3'te 3, 3'lükle falan başladı. Ondan sonra galiba 5'te 1 attı. Yani 8'de 4 atmış olması lazım. Ben öyle hatırlıyorum. Yani Atlanta'nın New York'un elendiği maçta bu arada. Atlanta çok doğru, yani kadro üstünlüğü olarak çok üstün. Yani yetenek üstü olarak çok üstün bir kadroya sahipti ve aslında baktığımız zaman New York evet zorlayacak da dedik. Ama Atlanta'nın geçeceğini biliyorduk. Evet. Ama hani New York'un 4-1 eleneceğini ben tahmin etmiyordum abi. En azından diyorum ki ya evinde 2 tane maç kazanır.
Aynen değil mi?
Yani
4-2 falan olabilirdik aynen.
Yani New York'un biraz daha ısınıp pişip ya pişip diyelim. Biraz daha pişip ondan sonra geri dönmesi gerektiğini bize gösterdi. Julius Randle biraz daha gelişir. Derrick Rose artık zaten o bu seride harika oynadı yani, bence.
Evet. Ben şunu söyleyeyim. Randle playoff'un ağırlığını kaldıramadığını düşünüyorum. Evet, çabaladı bak. İyi niyet anlamında çabaladığını görüyorum. Saygı duyuyorum ama istatistiksel olarak o mental gücü yani demek ki daha kaldırabilecek seviyede değil diye düşünüyorum. Çünkü maçların çoğunu özellikle Ty Gibson'ın ve Derrick Rose'un hani dememe gerek yok. İzleyen herkes gördü. Tüm maçları izledik. Yani Derrick Rose'un üstün çabasıyla bu seviyede böyle tutunmaya çalıştılar yani. Ben Randall'ın biraz daha piştiğinde hani seneye mesela mental olarak daha güçlü geleceğini düşünüyorum.
Kesinlikle abi. Deyip New York konusunu da kapatıp Doğu'daki o son maç olan ve sonucu yine belli olan maça geçelim. Doğu'da maçlar erken bitti. Çünkü 4-1 devam etti hepsi.
Evet.
Philadelphia Washington. Philadelphia ben yani 3-0'dan sonra abi büyük ihtimalle bir sonraki maçı kazanıp gidecekler demiştim bir önceki maçta programda. O maçta olmadı. O maçta Embiid sakatlandı. Embiid'in sakatlığından sonra motivasyon olarak ve momentum olarak çöktü Philadelphia. Ondan sonraki maç çok mükemmel bir şekilde hazırlandılar bence. Gerçekten
açıkları iyi kapattılar. Evet.
Aynen öyle abi. Yani Dwight Howard ilk 5'te başladı ve Furkan Korkmaz'ın daha fazla süre almasına sebep oldu Embiid'in sakatlığı. Abi Washington neyi yapamadı? Philadelphia neyi yaptı? Zaten beklediğimiz bir sonuçta Philadelphia geçmesi ama.
Aynen. Tahminlerde de şey demiş.
Genel bir yorum. Genel bir yorumunu merak ediyorum.
Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten tahminlerimizi hatırlıyorsundur. Ben 4-2 ya da 4-1 Philadelphia'nın alacağını ama süremeyeceğini düşünüyordum. Hani az uçuk tahmin ettiğim gibi geldi. Washington'ın abi şöyle, ben özellikle şu konuya çok vurgu yaptım. Yani Westbrook ve Beal'in artık daha olgun oynadığını, bunların farkındayız. Ama rakip de tabii bunların farkında. Bunları iyi tutacağını, onlardan ziyade özellikle Bertans gibi dışa doğru çıkıp keskin şutlar atarak rakibin canını yakan isimlerin performanslarının önemli olduğunu düşünüp Bertans'tan bir türlü istedikleri katkıyı alamadılar. Özellikle ona olumsuz anlamda X faktör diyebiliriz buna mesela Washington için. Bu seride Bertans'ı iyi kullanamadılar. Bertans'ın verimi özellikle düşünce ben Philadelphia'nın işinin daha kolay olduğunu gördüm diyeyim yani. Kısaca öyle bir yorum yapabilirim. Yani zaten kalibre olarak gerçekten Philadelphia'ya ağır bir üstünlüğü vardı bence.
Kesinlikle abi. Philadelphia bence kadro kalitesi olarak değil, bench kalitesi olarak da Washington'dan Washington'ın çok üstündeydi. Tabii. Hatta şöyle söyleyeyim. Philadelphia'nın bench kadrosu bence Russell Westbrook ve Bradley Beal hariç Washington'ın ilk beşinden bence daha da güçlü hatta.
Tabii.
Çünkü iyi bir şütörleri, iyi bir oyun kurucuları falan var. Tybal var, Furkan Korkmaz var. Yani iyi oyuncuları var. Kadro kalitesi farkını gösterdi. Playoff tecrübesi farkını gösterdi ve Philadelphia bu turu bir şekilde geçti ve Doug Rivers da oradaki etkinliğini gösterdi. Philadelphia bir şekilde bu turu atladı. Beklenen oldu. Washington için tek olumlu özellik ki süpürülmemesi oldu. Hani süpürülmesini bekleyenler vardı.
Evet.
Ben Washington hakkında olumlu şeyler düşünüyorum ve seneye bence Washington daha iyi yerlerde olabilir bu kadro kimyasıyla. Bakalım bu seneye playofflar olacak mı? Biliyorsun yani sakatlıklar konusunda, Embiid'in sakatlığı konusunda da Orkun Çolakoğlu'nun çok güzel bir yazısını okumuştum. Şey demişti, sen işte bubble'ı bir kenara bırakıp 2 ay sonra oyuncuları resmen valisini topladın, geri çıkar dercesine sezonu başlatıp tüm sezonu 4,5 aya sığdırıp yani bu sakatlıkları öngörmen lazım diyordu NBA yönetimine sesleniyordu.
Yönetime eleştiriyor. Yani,
kesinlikle hem Anthony Davis'in sakatlığı hem Embiid'in sakatlığı bunun bize en büyük örneği oldu. Yani biraz daha artık bu pandemiden dolayı, Amerika'da artık pandemiden dolayı kısıtlamalar biraz gevşedi çünkü aşılamadan dolayı hızlı aşılanıyorlar. Ben artık önümüzdeki sezon, yani bu sezon oyuncuların iyi bir tatili hak ettiğini ve önümüzdeki sezon geniş bir takvimde oynanması gerektiğini düşünüyorum. Geniş bir takvimde Washington'ı biraz avantajlı görüyorum dinlenme o konusunda. Washington'dan ben gelecek sene için ümitliyim deyip son olarak abi
daha ümitlisin.
Evet. Son olarak
bu konuda sana katılıyorum bu arada yani onu da söyleyeyim ben.
Kesinlikle abi. Son olarak hemen senden doğudaki eşleşmeleri söyleyeceğim abi. Onu değerlendirmeni istiyorum. Bucks Brooklyn Nets. Milwaukee Bucks Brooklyn Nets.
En merak ettiğim eşleşmelerden biri. Çünkü Brooklyn hücum konusunda nasıl ürkütücü bir hal alabildiğini bize gösteriyor. Yani 3 tane büyük skorerim varken yani çıkıp Harris de 25-30 atabiliyor. Bu daha ürkütücü bir hal alabiliyor bazen. Şimdi kenarda da öyle tehditlerim var. Yani ilk 3 skorerimin dışında. Ama savunmada her zaman biliyorsun Brooklyn'in kafalarında soru işareti bırakıyordu. Şimdi karşıda Antetokounmpo gibi bir adam var abi. Yani Antetokounmpo'yu nasıl tutacaklar? Şimdi geçen seneki Antetokounmpo'yu izlediğimizde Budenholzer'ın özellikle eleştirildiği konulardan biri topun hep Antetokounmpo üzerinden oyuna kurulması. Tabii rakip bunu kapattığı zaman da sıkışmalar. Hani Antetokounmpo yokken bu oyun nasıl kurulur? Ya da Antetokounmpo 5 numara gibi oynadığında nasıl kurulur? Gibi opsiyonlar bekleniyordu. Budenholzer bu sene sezon içinde bu tarz örneklemeleri bol bol gösterdi bize. Ben olumlu da olduğunu düşünüyorum. Şimdi yanına Jrue Holiday gibi daha hani efektif ve sözleşmesi yenilenmiş, kafası rahat bir adam var. Savunma kısmını konuşmuyorum. Ofansla da istediğim etkili oluyor. Daha olgun bir Middleton var. Yani ben Milwaukee'nin bu seneki yapılanmasını beğeniyorum. Açıkçası en merak ettiğim serilerden biri. Uzarsa bu seriyle uzar. Onu söyleyeyim. Ama eğer Brooklyn Antetokounmpo'ya bir çare bulamazsa başı bayağı belada demektir. Kısaca böyle diyebilirim. Yani, heyecanla bekleyeceğim ilk maçı da.
Ben de şöyle bir yorumda bulunmak istiyorum abi. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Normal sezonda iki maçta Antetokounmpo Brooklyn Nets'e karşı 2 galibiyet aldı. Ve bunu 2 maç, sadece 2 maçta söylüyorum. 89 veya da 90 olmuş ama 89 diye hatırlıyorum. 89 sayı attı. Sadece 2 maçta.
Yani... İşte evet, tamam, playoff havası tabii ki farklı. Dirençler değişecek. Savunmalar yükselecek. Eyvallah, ama Antetokounmpo gerçekten fizik olarak çok farklı bir dinamiği var, üstünlüğü var. Bunu mental olarak da gücüyle birleştirebilirse Brooklyn için büyük bir tehdit olabilir. Brooklyn'de şöyle bir avantajı var. Eğer iyi bir sistemde, hani moralleri de yerindeyse, rakip 170 atsın 171 atabilecek bir potansiyelde olur. Brooklyn'de öyle bir avantajı var şimdi. Hani tek tek saymamıza gerek yok, biliyorsun. O yüzden ilginç bir eşleşme olacak. Yani maç maç bazen taktikler de değişebilir diye düşünüyorum ben. Hocaların burada yani, dahi olmaları önemli. Taktik dehaları daha ön plana çıkacaktır aslında.
Ben şöyle bir yorumda bulunmak istiyorum abi. İkimizin de bence aslında ortak yorumu. Serinin iki tane anahtarı var. Birincisi Antetokounmpo'nun performansı.
Evet.
İkincisi Brooklyn'in hücum performansı.
Aynen.
Bu seride bu iki detay çok önemli. Eğer Antetokounmpo gününde olursa Milwaukee Bucks kazanır. Ama hem Antetokounmpo gününde olup hem de Nets'in hücum performansı, hücum eforu gününde olursa Nets avantajlı olur. Çünkü ya yani süperstarları var.
Durduramıyorsun abi, diyorum yani, durduramıyorsun. Yani Kevin Durant zaten başa bela bir adamken, yani yanında Irving'i, Harden'ı, ki ekstra ekleyeyim, tekrardan söyleyeyim, Joe Harris adam şey, yani takım yıldızı gibi bazen 25-30 atıyor, kimse ses çıkarmıyor. Hani çok ilginç durum. Gününde olurlarsa gerçekten çok alev alabilir yani. Keyifle izlenecek seri bence. İkinci bölümlerde en keyifle beklenen serilerden.
Kesinlikle katılıyorum. Ve son eşleşmemize geçip bundan sonra da bölümü kapatacağız.
Tamam.
Philadelphia'nın bence çok rahat bir şekilde atlayabileceği, ama rahat dediğim Atlanta süpürülmez. Ama bence 4-2 bitecek bir seri. Philadelphia Atlanta abi, genel bir yorum istiyorum.
Trey Young eğer bahsettiği kadar, hani New York serisinde böyle bayağı agresif davranışlarda da bulundu ya, gerçekten o kadar büyük bir karakterle oynayabiliyorsa burada gösterecek bana, bakalım. Çünkü ben de senin gibi düşünüyorum. Genel anlamda Philadelphia'yı daha avantajlı görüyorum. Takım oyunu anlamında da özellikle. Ama eğer Trey Young'ın bir ekstra performansla bakalım zorlayabilirse, çünkü Atlanta, benim her zaman söylüyorum, son yıllarda NBA'de gördüğüm kadro mühendisliği kurulumu açısından en beğendiğim takım. Yani eksiğin neyse ona göre ayarlanan, bir tane bölgede fazlalığı olmayan, gayet güzel planlanarak hazırlanmış bir takım. O yüzden iyi oynadıkları zaman da etkili olabiliyorlar. Ama yani Embiid ve Ben Simmons özellikle gerçekten farklarını ortaya koyabilecekler bu seride diye düşünüyorum ben. Yani Philadelphia bence avantajlı. Ama burada benim merak ettiğim Trey Young ne kadar büyük oyuncu, göreceğiz.
Yani şöyle bir, senin yorumundan şöyle bir şey anlarım abi. Eğer bir oyuncu süperstarsa bu maçta süperstarlığını belli edecek. Belli evet. Olacak bu maçta.
Ya aynen aynen. Yani o direnci göstermesi lazım. Yoksa daha yolu vardır tabii. Bu kötüdür anlamına gelmiyor. Meydan okumak bile bazen şeydir. Ben büyük oyuncuyum mesajını veririm yani. Yenile yenile öğrenirsin derler ya. Bunu hepsi için söyleriz. Kobe Bryant'ın da ilk maçlarını hatırlıyorum. Yani öyle o meydan okumalara rağmen yenilmeleri. Ama o meydan okumayı yapmazsanız büyük oyuncu olamazsınız. O yüzden Trey Young'dan böyle bir şey bekliyorum. Hani tokat da yiyebilir. Her şey olabilir. Ama o meydan okumayı görmek istiyorum. Bu arada bence en az 6 ya da 7. maça gidebilecek serilerden.
Yani ben de 4-2 diyorum. Hani 6. maça gider diyorum.
6. maç. Aynen, yani ortalama o civarlarda geçecek bir seyir olacaktır bence de.
Bence Doğu'da 7. maça gidebilecek tek maç Bucks-Nets maçı abi. Hani
o totalde bakarsak o zaman, totalde bakarsak en az bize 12 maç izletirler. 6-1 maçlara gidersek en az 12 maç izleriz.
Uykusuz geceler, uykusuz sabahlar yine bizi bekliyor abi.
Sağlık olsun. Dediğim gibi, başta da söylediğim gibi, gülü seven dikenine katlanır, izleyeceğiz, yapacak bir şey yok.
Kesinlikle abi deyip 45 dakika olmuş bölümümüz. Gerçekten çok eğlenceli, çok keyif aldığım bölümlerden biri oldu. NBA'de playofflar yavaş yavaş finallere doğru gidiyoruz. Ve çok heyecanlı bir playoff geçiriyoruz. Abi bu bölüm bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim her zamanki gibi. Çok keyifliydi, sağ ol.
Sürçülisan ettiysek affola. Olabilir böyle şeyler. Veyahut da yanlış bir bilgi verdiysek. Bazen böyle internette okuduğum bilgileri söylüyorum çünkü. Affola. Bizi izlediğiniz, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abi son bir isteğin, sözün var mıdır bizden?
Herkese güzel bir hafta diliyorum. Bari ben de dinlemişken keyifli keyifli maçlar izleyelim. Üzerinde bol bol konuşalım. Tabii ki arkadaşların yorumları, desteği de önemli. Onlardan da bol bol yorum ve destek bekleriz de bu sosyal medya hesaplarımıza.
Kesinlikle.
Çünkü yorumları bu iş interaktif bir iştir ve etkileşim her zaman burada konuşan, emek harcayan herkesi, hani ön plandaki ve arka plandaki bütün ekibi daha çok motive eder diye düşünüyorum. O yüzden tabii ki bu etkileşim de önemli. Herkesten bol bol yorumlarını, fikirlerini bekleriz.
O zaman buraya kadar izleyen herkes, bu vakte kadar izleyen herkesten şöyle bir ricada bulunalım. Herkes girsin Twitter hesabından bizim paylaşımımızın adına Bucks Heat, Bucks Nets ve Philadelphia Atlanta Hawks maçının seri sonuçlarını 4-1, 4-2 yazsın. Biz de onları okuyup beğenelim. Çok teşekkür ederim tekrardan bizi dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.
Hoşçakalın.